Ayrım 4.
Ahmet Cemil mektepte Leyli, yatılı olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü, bu ailenin önemli bir üyesi. Haftada 6 gece hazır bulunmaz oldu. Babasının tabirince, deyişine göre iskemle 3 ayaklı kaldı. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlamalı. Hatta kabil, mümkün. Olsaydı da İkbal'i de verselerdi. O vakit iskemle 2 ayağı üzerinde durmaya çalışırdı. Heyhat, ne yazık. Şimdi iskemle yine 3 ayak üstünde. Fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor. O vakitten sonra bu küçük bahtiyar mutlu. Aile nasıl değişmiş? Nagihan birdenbire bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan, baş aşağı düşmüş gibiydi. O vakitten beri o pembe odanın içinde, o kilim döşemenin üstünde bir şey noksan, eksik idi. Bu evin bütün havasında hayatın büyük bir unsuru, öğesi, eksilmişti. O noksana kendilerini alıştıramamışlardı. Hele ilk matem günlerinde bir akşamüstü mesela kapı çalınsa İkbal'in "Babam geldi" diyeceği tutardı. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin dimağında menkuş, işlenmiş olan o çehre güya henüz orada karşılarındaymışçasına o yemeğe başlamadan ellerini uzatamazlardı. O vakit bir matem sükutu, yas sessizliği başlar, bu sofra başında bir mezarın sakit enini, sessiz inleyişi hüküm sürer, ciğerlerinden çıkan bir şehka. Kelime metnin eski harfli baskılarında şehkai büka şeklindedir. Ağıt hıçkırığı anlamına gelen bu tamlamadan kitabın yeni harflerle basımı sırasında hem büka kelimesi düşmüş veya düşürülmüş hem de şehka kelimesi yanlış dizilmiştir. Bu durum sadeleştirme sırasında yazarın da gözünden kaçmış olmalı ki yeni harfli baskıların hemen hepsinde aynı yanlışlık vardır. Hıçkırık boğazlarına kadar gelir, tıkılır. Lokmalar geçmez. Bu valide yaşların hücumuyla titreyen gözlerini oğlu ile kızına diker. Bir aralık bu üç kişinin gözleri birbirine tesadüf ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyandırır. Taşar, yiyemedikleri lokmalarıyla mahzun, üzüntülü duran tabaklara damlar. Ne oldu? Bu çocukların babaları ne oldu? Suali sorusu sofranın havasında uçar gibidir. Kaç sabah Ahmet Cemil yatağından göğsünde bir ateş ile kalktıktan sonra sanki korkunç bir rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altından mesut bir hakikat çıkacakmışçasına odasından yavaşça yürüyerek babasının odasına gitmiş, onu henüz yatağın içinde sakin bir uyku ile uyuyor görecekmiş ümidiyle titremişti. O tarihten sonra hayat mübarezesi, yaşam mücadelesi ne müthiş, dehşetli başlamış maişetin, geçimin. Yükü bu zayıf omuzlara nasıl çökmüştü? O zamana kadar henüz hayatın ilk faslını, bölümünü bile okumamıştı. Ah, mektepte geçirdiği zamanlar. Ahmet Cemil tahsilini herkes gibi takip etmişti. Evvela Sübyan Mektebi'ne, ilkokula gider gelirdi. Fakat bu zamana ait hatıraları, anıları o kadar müphemdir, belirsizdir ki nasıl okumaya başladığını, bu mektepte ne yaptığını pek karışık bir surette, şekilde tahattür eder, hatırlar. Yalnız bir oda, o odanın içinde sıra sıra kürsüler, ta karşıki duvarda iki büyük siyah tahta, yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minder üstünde beyaz sarıklı muallim, öğretmen. Oh, bu muallim ne güzel bir adamdı. Seyrek sakallı, henüz genç, temiz. Hele mai bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. Ahmet Cemil bu teferruatı, ayrıntıyı pek iyi zapt etmiştir, hatırlamaktadır. Unutamayacağı şeylerden biri de mektep arkadaşlarının arasında biri. Galiba yine mektebe devam eden bir kibar zadenin hizmetkarı, zengin çocuğunun hizmetçisi vardı ki başlıca Ahmet Cemil'e musallat olmuştu, sataşmıştı. Kaç kereler onu ağlatmış, hoca efendiye müracaata başvurmaya mecbur etmişti. Hatta bir kere bilmem bir tokat meselesinden dolayı olmalı, babası bile mektebe gelerek hoca efendiyle oldukça şiddetli bir mülakat, konuşma yapmıştı. O gün Ahmet Cemil'in bir şeyden haberi yoktu. Sabahleyin mutat, alışıldığı üzere mektebe gelmiş, yerine oturmuştu. Dersler daha başlamamıştı. Çocuklar hep kürsülerin üstünde sallana sallana yarı sesle derslerini tekrar ediyorlardı. Odanın içinde bir uğultu vardı. Birdenbire bu uğultu durdu, derin bir sükut. Ahmet Cemil başını kaldırdı. Herkes bir yere bakıyordu. Bir de ne görsün? Babası. Evet, kendi babası. Ahmet Cemil şaşırdı. Yanaklarından ateş çıktı, bunaldı. Neden? Babası neden gelmiş olacak? Şimdi hoca efendi ayağa kalkmış, istikbal etmiş, karşılamış. Oturmuşlar, görüşmeye başlamışlardı. O vakit bütün mebhut, şaşkın ve mütehayyir duran mektep halkı bu küçücük halkta hocanın şu meşguliyetinden, uğraşından istifade ederek, faydalanarak, yerini tebdil etmeksizin, değiştirmeksizin harekete başladı. Komşu çocuklardan biri gözüyle diğer birine Ahmet Cemil'i gösterdi. Bu işaret, bu mühim haber bütün odayı dolaştı. Bir dakika içinde herkes vakıf oldu, bildi ki bu gelen Ahmet Cemil'in babasıdır. O dünkü vaka, olay için geliyor. Gözler hep Ahmet Cemil'den hizmetkara, galiba Bilal, Bilal'den Ahmet Cemil'e gidip geliyordu. Zenci hemen beyazlanmak raddesine, derecesine gelmişti. Sonra ne oldu? Ahmet Cemil artık ötesini bilmiyor. O kadar tahattür ediyor. Çocuklukta hep böyle değil midir? Hatıralar hava ve zaman tesiriyle, etkisiyle yıpranmış, delik deşik olmuş bir sahife şeklinde kalır. O zaman en ziyade tesir eden şeyler hatırat levhasında, anılar tablosunda en derin kazılır. Hatta Ahmet Cemil gözlerini kapayınca hatıraları arasında bu vakadan sonra kendisini birden o mektepten çıkmış başka bir mektepte bulur. Bu defa büyük bir mektep. Hatta Ahmet Cemil'in resmi elbisesi, üniforması bile var. Küçücük bir asker ehemmiyetini almıştır. Öyle ya, artık askeri rüştiyesinde, askeri lisede. Evvela ilk önce ne kadar utanmıştı. O büyük mektebin içinde ilk günleri korkarak yürür, kendi sınıfından başka bir yere giremezdi. Sınıflarında 80'den ziyade çocuk vardı. Fakat Ahmet Cemil bu 80 kişiyi 200 kişi gibi görürdü. Hatta babasına da o yolda tarif ederdi, anlatırdı. De bir türlü inandıramazdı. Burada her şey başka türlüydi. Öteki mektepte sıralar birbirini takiben, izleyerek. Saatte bir, hocanın önündeki kürsüye gidip oturmak adet, gelenek iken burada her iki saatte bir başka hoca geliyordu. Bu ilk senede ne öğrendi? Onu katiyen kesinlikle bilmiyor. Yalnız hesaptan, aritmetikten pek sıkılırdı. Hocası da ona musallat olmuştu. Daima tahtaya onu çekerdi. Biçare kaç kereler o 200 kadar ehemmiyetli görünen 80 arkadaşının karşısında, siyah tahtanın başında perişan, mahcup, utanmış, mahvolmuş, kendisini kaybetmiş, yavaş yavaş ağlamıştı. Bununla beraber bir müddet süre sonra onu başçavuş yaptılar. Bakınız, bu mühim hadisenin esasını, önemli olayın aslını hala anlamamıştır. Ne için başçavuş oldu? Başçavuş olmak için ne yapmıştı? Hesap derslerinde tahta başında ağlamaktan başka bir fazilet, erdem göstermiş miydi? Daha da pek küçüktü. Fakat bütün çocuklar onun hatırını saymaya, gerekli saygıyı göstermeye başlamışlardı. Mesela sınıfın en gürültülü bir zamanında, bir müzakere, tartışma esnasında bir telaş ile dışarıdan içeriye girer, muallimlere mahsus olan kürsüye çıkar, elindeki cetveli mühim bir eda ile vurur, efendiler diye başlar. İnce sesiyle bu nutuk mukaddimesi, konuşma girişi. Sınıfın ortasına düşer düşmez sükut. Herkes de bir dikkat. Başçavuş ne diyecek? Mini mini başçavuş ne der? Sınıf halkına tebliğ olunacak, bildirilecek, müdür beyin bir emri. Bu bir oyundur. Ne müdürün bir şey dediği var, ne de tebliğ olunacak bir emri. Maksat bir kere efendilerin dikkatini celp edip, çekip, düzme bir şey söyledikten sonra, fakat tam bir ciddiyetle, ağırbaşlılıkla, esassızlığını, doğru olmadığını sezdirmeyerek, evet, ondan sonra bir kere hasıl olan, ortaya çıkan sükutu muhafaza etmek, korumak. Ahmet Cemil'i başçavuş olduğu gün görmeliydi. Eve nasıl göğsü şişkin, bu mesut haberi bir an evvel vermek için sabırsızlıktan nasıl koşarak gelmişti. Kapıyı açan seher oldu. Başçavuş oldum sözünü evvela onun yüzüne attı. artık babasının geleceği zamana kadar validesine başçavuşluğun ehemmiyetini anlattı. 200 kişi şaka değil, bunlara nezaret etmek, bakmak. Sabahleyin ekseriyet üzere çoğunlukla yoklama defterini o okuyacak. Bu yoklama defterinden evde bizzar oldular, sıkıntıya düştüler. Ahmet Cemil mektepten geldi mi başka bir oyun yoktu. Doğru yukarı sofaya çıkar, babasının başçavuşluğuna mükafaten ödül olarak alıverdiği siyah tahtanın başına geçer. Mektepteki ciddi, ağırbaşlı tavrı takınır, başlar yoklama defterini okumaya ve daima cevaplarıyla. Mehmet Efendi, Kırkçeşme, mevcut, burada. Necmi Efendi, Fatih, mevcut. Ruhsar Efendi, Zeyrek. Na mevcut, yok vesaire. Bu defter bir kere okunur, ondan sonra hoca efendi gelir, mesela hesap, aritmetik. Hocası artık hesap hocasıyla arası iyileşmiştir. Hoca efendi sanki yoklama defterini açar. Hüseyin Nazmi Efendi, Saraçhane, bu Nazmi Efendi şimdi Gencine-i Edep muharriri, yazarı olan gençtir. Derse davet olunur. Hoca efendi sorar, efendi darp, çarpma. Neye derler? Bir adedi sayıyı, diğer bir adet miktarınca tekrar ederek çoğaltmaya darp derler. Geçin tahta başına. Hüseyin Nazmi Efendi tahta başına geçer, tebeşiri eline alır, hoca efendi emreder. 24.605 yazdınız mı? Ha, şimdi bunu darp etmeli. Çarpın. 67 ile anladınız mı? Ahmet Cemil bazen bu taklit ile derste o kadar dalardı ki babası gelmiş, yavaşça yukarıya çıkmış, arkasından annesiyle hemşiresi, kız kardeşi gelmişler. Orada bir tarafa birikerek sessizce tatlı bir tebessümle kendisini seyre koyulurlar da o farkına varamazdı. Sonra gözleri oraya ilişiverince şaşırır, donar kalır, elinden tebeşiri nereye atacağını bilemezdi. Babası bu mektepten alıp kendisini Mektebi Mülkiye'ye, siyasal bilgiler okuluna götürünceye kadar bu oyun devam etti. Fakat orada Ahmet Cemil'e bir ciddiyet geldi. Artık kendisine büyük bir adam nazlarıyla bakmaya başladı. Hatta bu 14 yaşında çocuk mektebe giderken çanta taşımaya bile tenezzül etmez, gerek duymaz oldu. Kitaplarını bir gazeteye sarar, koltuğunun altına yerleştirir, bir kalem efendisi, devlet memuru katip, tavrına takınırdı. Hayatının bahtiyarlık sahifeleri, mutluluk sayfaları hep bu mektepte geçen mesut günlere ait latif hatıralarla doludur. Hüseyin Nazmi ile asıl muhabbet, sevgi, iplikleri burada bağlanmıştı. İkisi bir sınıfta idiler, ikisi de Leyli, yatılı olmuşlardı. O vakit aile hayatından uzak düşen bu iki genç kalp birbirleriyle samimi bir karabet hasıl etti. Yakınlık ortaya çıkardı. Emel, arzu ve fikirde bir iştirak, ortaklık peyda ettiler, kazandılar. Zaten hislerinde harici tesirleri ahiz ve telakkide, dış etkileri almada ve anlayışta, efkarın tayin ve nakşı, düşüncelerin belirlenmesi ve işlenmesi tarzında bir anlayıştaydılar. Mesela ikisi de bir şeyi tuhaf yahut garip bulmakta, bir fikri beğenmekte yahut reddetmekte, bir vakadan müteessir olmakta, üzüntüye düşmekte veyahut ona lakayt, ilgisiz kalmakta müttefik çıkarlardı. Aynı fikirde olurlardı. Onun için sevişmek, birbirini sevmek, o insanlar arasında o kadar tatlı olmakla beraber, o kadar nadir tahakkuk eden, az gerçekleşen sevişmek, bu iki saf ve temiz kalp için pek kolay bir şey oldu. Hatta o kadar ki bütün diğer sınıf arkadaşlarına yabancı kaldılar. Aralarında hususiyet, yakınlık, diğer bir kalbin iştirakine tahammül edemeyecek, ortaklığına dayanamayacak derecedeydi. İlk senelerde münasebetleri, ilişkileri, taahhüslerini teatiden, duygu alışverişinden ibaret kalırdı. Fakat sonraları, taze dimağları inkişafa, beyinleri gelişmeye başlayıp okuduklarını anladıkları zaman, işte o zaman ikisinde de mütalaa cinneti, okuma hastalığı başladı. İlk mütalaa heveslilerine mahsus doymak bilmez bir açlıkla her ellerine geçeni okumak istediler. Evvela hikayeler, kitapçılardan kira ile alınmış yahut arkadaşlarından bin rica ile istenilmiş tercüme, telif, çeviri, yazma. Bir alay hikaye okudular. İkseriya beraber okurlardı. Sınıfın bir tarafında tenhaca bir yere çekilirler, kitabı çekmecenin içine yerleştirirler. Ahmet Cemil yavaş sesle okur. Hüseyin Nazmi dinler ve işitemediklerini göz ucuyla süzerek itmam ederdi. Tamamlardı. İki refik arkadaş, fikirlerini, kalplerini bir kitabın bir sayfasında böylece teşrik ederlerdi, birleştirirlerdi. Bir aralık hikayeden nefret ettiler. O ilk önce duydukları lezzet, hasıl ettikleri tecessüs, araştırma merakı kayboldu. Fakat okumak ihtiyacı olanca şiddetiyle devam etti. Tarih okumak istediler. Ellerine geçen bir eski tarihi yarım bıraktılar. Mektepte, okulda, zaten dersleri değil mi? O kifayet etmez miydi? Yetmez miydi? Hülya'ya, hayale, Ahmet Cemil'in Fransızcadan tercüme ile, çevirerek, kullandığı bir tabir, deyiş. İle ma fevkal arza, metafiziğe, o kadar meyelanı, eğilimi olan fikirlerini, geçmiş zamanların mezarı demek olan tarihe sevk etmekten, yönlendirmekten lezzet duymadılar. Fakat utanarak bunu kimseye de itiraf etmek istemezlerdi. O kadar hayal arayan gençler olmaktan değil, fakat görünmekten korkuyorlardı. Edebiyat sınıfına geçtikleri zaman Hülya'ya müsait bir saha, alan, aramakla meşgul olan fikirlerine yeni bir pervaz teması. Uçuş göğü açıldı. Şiir. O vakit şiir namına, adına vücuda getirilen, ortaya konan bütün yeni mahsulatı, ürünleri okudular. Okumak tabiri sahih, doğru olamaz. Onların arasından koştular. Sonra serin bir menbaadan, pınardan, bir hayat veren menbaalara ricat ettiler. Döndüler. Okuduklarını bir daha okudular. Bazı parçaları ezberlediler. Sonra buldukları şeyler kifayet etmedi. Yetmedi. Daha bulmak istediler. Fakat artık onları tatmin edecek, doyuracak, neviden, türden şeyler bulamıyorlardı. Ruhlarını latif, hoş, bir uyuşukluk içinde ihata eden, saran, bu ufuk, bu şiir ve hülya sahası o kadar dar idi ki. O zaman aradıklarını bulmak için eski divanları, şiir kitaplarını okumak istediler. Fuzulileri, bakileri, nefileri, nabileri, nedimleri araştırdılar. Bir aralık bunların bazısında, hele nefide buldukları lisan haşmeti, dil görkemi, fikirlerini, düşüncelerini örttü. Hislerini, duygularını bunalttı. Elfazın tantanası, kelimelerin görkemi, altında şaşırdılar. Güftesiz, sözsüz, bir beste mırıldanmak kabilinden gibi. Yalnız bu lisan musikisine, dil müzikalitesine aldanarak okudular. Sonra o musikinin esas ruhuna dikkat etmek istediler. Fakat onlar o kadar samit, susmuş, yahut o kadar tarraka, gümbürtü, arasında o derece candan mahrum, yoksun, göründü ki ruhlarını istedikleri gibi titretmekten uzak kaldı. Bir zaman geldi ki aradıklarını bulmaktan meyus, ümitsiz oldular. Mütalaya, okumaya küstüler, okumaz oldular. Birkaç ay fikirleri atıl kaldı, tembelleşti. Fakat bu atalet müddeti, tembellik süresi bir gün geldi ki o senelerce mütalaanın tohumlarından filizler çıktığını göstererek geçti. Sanki bir kıştan sonra bir bahar. Bu genç fikirlerin baharı inkişafa, görülmeye başlamıştı. Bir gün Hüseyin Nazmi utanarak Ahmet Cemil'e gece yatakta söylenmiş bir mehtap tasvirinin, ay ışığı betimlemesinin ilk dört beytini okudu. Ahmet Cemil itiraz etti. Karşı çıktı. Yatakta mehtap tasvir etmek olur mu? Diyordu. Fakat biraz da kızarmış idi. Niçin? Ertesi sabah o da bu mehtap tasvirinin diğer dört beytini yapmış bulundu. Artık iştigal vesilesi, uğraş bahanesi bulunmuş oldu. Ya mektep kitapları? Oh, onlarla iştigal olunmayalı, uğraşılmayalı zaten pek çok zaman olmuştu. Mektebe girdikleri tarihten başlayarak sınıfın bir türlü yüksek derecelerine heves edememişlerdi. Sınıfın orta mıntıkasında, bölgesinde yaşamayı müreccah görürlerdi, yeğlerlerdi. Evvelce, önceleri mütalaadan, okumaktan, şimdi müşaireden, karşılıklı şiir söylemekten, çalabildikleri saatlerle ders kitaplarına hasrettikleri, ayırdıkları iştigal kendilerini şu orta mıntıkada tutmaya kifayet ediyordu. Yetiyordu. Bir tatil günü beraber geziyorlardı. Genç çocuklara mahsus, özgü, bir şiir hevesiyle her gezdikleri yerde, her gördükleri şeyi buna bir vesile addederlerdi, sayarlardı. Mesela o gün köprüden geçerken bacadan çıkan dumanlar için teşbih, benzetme yapmak yahut Beyoğlu'na çıkarken tesadüf ettikleri, rastladıkları, kürklü bir başlık giymiş mini mini sarı bir Alman kızı için bir manzume, şiir söylemeye yeltenmek gibi çocukça şeyleri olurdu. Fakat artık teşahürden, şairlik taslamaktan, kendileri de nefret duymaya, bunları kendileri de gülünç bulmaya başlamışlar. Dimağlarının içinde, beyinlerinde büyük fikirler bulup da onların büyüklerine nispeten göre küçük kalanların kendilerinden duydukları nefrete müşabih, benzer bir şey hisseder olmuşlardı. O gün Beyoğlu'ndan geçerken bir kitapçı dükkanının önünde durdular. Camekanda duran kitaplara bakıyorlardı. İkisi de hususi mütalaaları, özel okumaları sayesinde Fransızcaya mekteplerde kabil, mümkün olan dereceden çok daha fazla aşina, hakim idiler. Birden Ahmet Cemil dedi ki, "Ah, bak serlevhaya, başlığa, mutlaka bir şiir mecmuası, dergisi olacak." Hüseyin Nazmi baktı. Ahmet Cemil'in gösterdiği kitap Edmund Arokort'un L'Amnieu şiir mecmuası idi. Ahmet Cemil bunu hemen kendine mahsus lisan ile Ruhu Üryan, çıplak ruh diye tercüme etti. İkisinde de bu kitabı satın almak için ani bir heves uyandı. Mahcubiyetle, utanarak içeri girdiler. Fransızca sormaya cesaret edemeyerek kitabı istediler. Hüseyin Nazmi parasını verdi. Ahmet Cemil'in tabirince Hüseyin Nazmi maliye işleri müdürüdür. Zira Ahmet Cemil'in daima boş yahut boşa benzeyen cebine mukabil karşılık Hüseyin Nazmi'nin çantası daima dolu yahut doluya yakındır. Kitabı aldıktan sonra bir yere gitmek istediler. Hava güzel fakat soğuktu. Hüseyin Nazmi dedi ki, "Ne zararı var? Bak güneşe, bu güneşin altında bunu denize karşı Taksim bahçesinde..." Taksim bahçesi, Halit Ziya'nın daha çok baharda gittiği çalgılı bir eğlenme ve dinlenme yeri. Ta o tepede, Üsküdar'ın denize akan levhasının, manzarasının karşısında okuruz. Oraya kadar gittiler. Şimdiye kadar Fransızca bir müntehabat mecmuasında, seçkide, görebildikleri köhne, eski, birkaç manzumeden, şiirden başka bir şey okumamışlardı. Bu ellerine aldıkları ilk şiir kitabı oldu. Taksim bahçesine girdikleri zaman ellerinde tuttukları kitabın peşin lezzetiyle kalpleri güya bir esrarhanenin acayip letafetlerine vusul, bilinmezlikler evinin garip güzelliklerine kavuşmak için ilk adımı atıyormuşçasına tuhaf bir suretle müteassis idi, duyguluydu.